İkinci ayrım.
Bölüm 1. Çarpık yaşamlar.
Sanal şehirler yaratıyoruz. İçinde doğanın olmadığı, insanların yaşayamadığı metropoller yaratıyoruz. Sonra yarattığımız bu sanal şehirlerde yaşam mücadelesi veriyoruz. Ve daha başında kaybettiğimiz bu savaşa dayanabilmek için de kendimizi uyuşturup bu sanal dünyada inatla yaşamaya çalışıyoruz. Metropoller, insan yapısına aykırı beton yığınları. İnsanı başka boyuta götüren, baş döndürücü yaşam biçimleri ve bunların sonuçları. Seviyorum. Çok seviyorum. Tanrım. Onu çok ama çok seviyorum. Ve şehrin öğütücü çarklarına ayak uyduramayan kadınlar, erkekler. O, manken gibi güzel bir kadındı. Gibisi fazla, ben çok güzelim. Hem de ülkenin en ünlü mankenlerinden daha güzel. Ve ona aşığım Tanrım. Hem de çok, çok ama çok aşığım. Tanrım o kadar yakışıklı ki onun için çıldırıyorum. Hazır mısın sevgilim? Evet, evet. Her şeyimle seninim. Güzel, seninle birlikte cennete uçacağız. Gel sevgilim. Sana söylemiştim, benimle her şeyi yapmaya hazır mısın bebeğim? Kız hafifçe sallanır. Yaşadığı şoktan mı? Yoksa aldığı uyuşturucudan mı belli değildir. Kendini bana bırak sevgilim. Tarikat şeyhimizin sana vaat ettiği cennette yaşamaya, cennete gitmeye hazırlan sevgilim. Onu seviyorum. Onu çok ama çok seviyorum. Ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ölü lan bu. Vallah billah ölü lan bu. İkinci bölüm. Çöplük. Abi lan, burada da bir tane var. Ceset sayısı 3 tane amirim. Temiz iş komiser. Üçünün de kafasına birer kurşun sıkmışlar. Katil ya da katiller bununla da yetinmemiş. Üçünün de uzvunu kesip ağızlarına sokmuşlar. Üçü de genç erkek. Kanımca burada öldürülmüşler. Akan kanın yoğunluğu bunu gösteriyor. Nasıl haberimiz olmuş? Şuradaki çöp toplayıcı çocuklar görüp haber vermiş amirim. Garip bir şey. Üçü de çırılçıplak soyulmuş. Üzerlerine yalnız çorap ve ayakkabıları bırakılmış. Hangi cinayet garip değil ki doktor? Başka bir şey buldunuz mu Ali? Hayır amirim. Burası İstanbul'un çöplüğü. Üçünün de ayaklarındaki ayakkabılar oldukça pahalı markalar amirim. Bu çöplükte herhangi bir iz bulmak mümkün değil yalnız. Yine de maktulleri çırılçıplak soyup çorap ve ayakkabılarını bırakmaları çok garip. Benim kafamı kurcalayan o değil doktor. Çoraplar da, ayakkabılar da oldukça pahalı markalar. Anlaşılan maktuller yoksul insanlar değilmiş. Ayakkabıları bıraktıklarına göre pek soygun olayına benzemiyor amirim. Ah Ali ah, yine erken yargılara varıyorsun. Anlatın bakalım çocuklar, nasıl buldunuz cesetleri? Ben buldum polis amca. Önce ayakkabıyı çöplerin arasında gördüm. Ayakkabının içinde adamın ayağının olduğunu anlayamadım. Ayakkabılar yepyeniydi. Çöpe atılmış sandım, almak istedim. Yaklaşınca içindeki ayağı fark ettik, korkup kaçtık. Ben korkmadım oğlum, ben ayakkabıya yaklaşınca ölüyü gördüm. Çevreye bakınca öbür ikisini gördük. Sonra koşarak yola çıktık. Bir ekip arabası bulduk, onlara söyledik. Aferin size, doğru olanı yapmışsınız. Şimdi yalan söylemeden cevap verin bakalım. Çöplükte sizden başka kimse var mıydı? Yok polis amca, bizden başka kimse yoktu. Vakit çok erkendi. Güneş daha yeni doğmuştu. Bizden başka kimse yoktu. Bakın çocuklar, bu çok önemli. Etrafta hiç araba falan gördünüz mü? Görmedik polis amca. Vallahi kimseyi görmedik. Çocukların yalan söylemesi için bir neden yoktu, diye düşündü. Sorgulamalarının bittiğini anlayan çocuklardan biri, pardösüsünü çekiştirerek, ''Şşt, polis amca, baksana. Ayakkabıları alabilir miyiz polis amca?'' Kriminolog Zeynep, olay yeri inceleme ekibiyle birlikte titizlikle çalışıyordu. Bakışları cesetlerden birine takıldı. Ağzına sokuşturulmuş cinsel organı çoğu içilmiş bir puro gibi dudaklarından sarkıyordu. Bir namus cinayetine benziyor. Belki de birileri bizim öyle düşünmemizi istiyor amirim. Bence Nevzat başkomiserim haklı. Katil maktulleri çırılçıplak soyarak ve cinsel organlarını keserek bir mesaj veriyor. Büyük olasılıkla cinsel içerikli bir mesaj. Ne kadar kolay karar veriyorsunuz Zeynep Hanım. Siz değil miydiniz önce kanıtlara bakmak lazım diyen? Yine öyle yapıyoruz Ali. Gördüğüm kanıtlardan yola çıkarak bu sonuca varıyorum. Uzatmayın çocuklar. Şunların kimliklerini bir an evvel bul Zeynep. Parmak izlerinden hemen buluruz başkomiserim. Bu olay bana biraz garip geliyor. Üstelik de çok pis kokuyor. Başkomiserim, şehirde çatışma var. Telaşla arabalara binip şehrin merkezine doğru yola çıkarken düşünüyordu. Ne oluyor bu şehre? Ne oluyor bu şehir insanlarına? Eskiden biz polisler mahalle hırsızlarıyla, dayı dediğimiz mahalle kabadayılarıyla, baba dediğimiz kumar, kadın ticareti yapan uyuşturucu mafyasıyla uğraşırdık. Şimdi şehir insanlarıyla uğraşıyoruz. Suç belirli kesitten çıktı. Şehir insanlarına bulaştı. Şehirde insanlar birbirlerine balta sallıyor. Eskiden insanlar arabalarını ne olur ne olmaz diye koltuğun altına levye saklardı. Şimdi lüks arabalarda dolaşan şehir insanı balta taşıyor. Kafasını bozan sürücülere baltayla saldırıyordu. İyi aile çocuklarının arabasından çıkanlar bir adet satır, bir adet döner bıçağı, çeşitli boylarda sustalı bıçaklar amirim. Ulan piçler, maça mı gidiyorsunuz, savaşa mı? Lüks ciplerden barbar karanlık çağ insanı iniyordu. Şiddetin şehir insanının yaşamının böylesine girmesinin nedeni ne? Yoksulluk mu, eğitimsizlik mi? Çocukluğumun fakir, okuması yazması olmayan, kendi halinde yaşayan insanlarını hatırlıyorum. Hamile kadını çantasını çarpmak için yerlerde sürüyen şehir insanı mı, mağara adamı mı diye düşündü. Geçenlerde yakaladığı zavallı bir tetikçinin mahkemesinde bulunmuştu. Zavallı diyordu çünkü katil 3 kuruş için adam öldürüyordu. Mahkemenin bir yerinde hakim sinirlenip sanığa bağırmıştı. Utanmıyor musun be adam? Hiç 1000 dolar için insan öldürülür mü? Ne yapayım hakim bey? Damlaya damlaya. Bu cevap katilin dramı mı, insanların dramı mı diye düşündü. Hangi polis bunu çözümleyebilirdi? İnsan zekasının yaptığını yine insan zekası bozarken polisiye tedbirlerin yararı ne olabilir ki? Bugün İstanbul gibi bir metropolde gece tek başına bir kadının yürümesi vahşi jungle bir ormanda yürümesinden daha tehlikelidir. Çünkü vahşi bir saldırının nereden geleceğini bilirsiniz ama medeni bir saldırının nereden geleceğini asla bilemezsiniz. Çünkü o saldırı mutlaka insan zekasıyla donanımlı olacaktır. Çağımızın insanı dünya terörüyle mücadele ederken burnunun ucundaki ölümcül tehlikeyi, şehir terörünü gözden kaçırıyordu. Tüm bu düşünceler kafasının içinde dans ederken timsahların yüzdüğü bir suya atlar gibi şehir merkezine daldılar. 3. Bölüm: Şeytanlar ve Melekler. Olay yerine vardıklarında her şey olup bitmişti. Şehrin göbeğinde, en işlek caddede, bir sosyete alışveriş merkezinin önünde lüks bir cipi taramışlardı. Bir ölü, bir yaralı vardı. Ölü, yakışıklı bir gençti. Evet doktor, yapacak bir şey yok. Benim emekli olma zamanım gelmiş Nevzat artık. Bir günde bu kadar ölüyü kaldıramıyorum. Ben de doktor, ben de. Yaralı çok güzel, iyi giyimli, iyi eğitimli olduğu her halinden belli bir genç bayandı. Yaralı konuşabiliyor mu Ali? Evet amirim, yarası hafif. Belli ki saldırgan profesyonelmiş, hedefi vurmuş. Kız seken kurşunla yaralanmış. Onlarla birlikte bir avukat ordusu olay yerine varmış. Kızın çevresine sarmıştı. Başkomiser Nevzat, kız sosyeteden biri olmalı diye düşündü. Yoksa bu hız niyeydi? Can kurtarana yerleştirilmek üzere hazırlanan kıza yanaşıp birkaç soru sormak istediğinde pahalı giyimli avukatlardan biri elindeki kağıdı burnuna uzattı. Müvekkilim şu anda sorularınıza cevap veremez. Sonra gelin. Bana bak soytarı, burada Amerikan filmi oynatmıyoruz. Burası olay mahalli. O kağıdı alır bilmem nerene sokarım. Kenara çekil, görgü şahidini sorgulayacağız. Ali'nin harlamasıyla avukatlar şoka girerken o sakin bir şekilde başkomisere döndü. Buyurun, tanık sizin amirim. Başkomiser Nevzat, can kurtaranı bindirilmek üzere hazırlanan kıza yanaşır. Biliyorum, sarsıldınız ama size çok kısa bir iki şey sormam gerek. Cevap verebilecek kadar iyi misiniz? Not too bad. Pardon, 10 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Ben bir şey anlayamadım, çok korkmuştum. Amerika'da ne yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Nerede? Washington Times gazetesinde. Saldırganları tanıyor musunuz? Hayır. Kaç kişilerdi? Bilmiyorum. Şaşırdım. Ben bir şey görmedim. Bu yavru bir şeyler saklıyor. Size resimler göstersek içlerinden birinin olduğunu teşhis edebilir misiniz? Sanmıyorum. Arkadaşınızın adı ne ve onu nereden tanıyorsunuz? Adı Adnan. Adnan Keskin. Birlikte büyüdük. Yani sizin çevrenizden. Evet. Bir düşmanı var mıydı? Ben bilmiyorum.
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Tamam, götürebilirsiniz.
Ali daha sormadan. Tamam amirim.
Kızın çantasına el koyduk. Kimliği, adresi, pasaportu hepsi içinde.
Şurada öldürülenlerin arkadaşları var amirim. Öndeki arabada oldukları için saldırganı görememişler. Moda dergisinden fırlamış manken gibi tipler. Ama adamları benim gözüm hiç tutmadı.
Amirim, buraya bir bakar mısınız?
Evet, hepsi ruhsatlı mı?
Taşıma ruhsatımız var.
Kontrol ettik, hepsi ruhsatlı başkomiserim. Silahlar da soğuk, olayda kullanılmamışlar.
Şehrin göbeğinde neden silah taşıma ihtiyacı duyuyorsunuz?
Kendimizi korumak için.
Adamların kendilerini korumaktan çok başkalarını tehdit eder halleri vardı.
Bunları merkeze götürüp sorgulayın. Bakalım kimden korunuyorlarmış.
Tamam amirim.
Yürüyün Tosunlar, merkezde biraz konuşacağız.
Şehrin lüks apartman dairelerinin birinde.
Şimdi uçma zamanı.
Şimdi uçma zamanı.
Şimdi uçma zamanı.
Çizgi romanın son karesinde avizeye kendini asan melek kanatlı kadın figürü görülmektedir. Masa üzerinde duran açık bilgisayar ekranında mesajınız gönderildi yazmaktadır.
Bölüm 4. Gizli Oda.
Merkezde artık yeni bir polis elemanı vardı. Bilgisayarcı çocuk. Zıpır bir şey.
Neden bu?
Nevzatçığım, bunların hepsi böyle.
Bunlar normal anadan babadan olmuyorlar. Bunlar çip mi ne bilmem ondan yürüyorlar. O nedenle bizim trene bakar gibi baktığımız bilgisayarların inciğini cincığını biliyorlar.
Sıkma canını Nevzatçığım, bunlara da alışırız. Bu meslekte biz nelere alışmadık ki, hatırlasana.
Seni rahatlatacaksa bu zıpır polis kolejini birincilikle bitirmiş. Şimdi hukuk okuyor. Onu İstanbul'a alınmak için Ankara ile epey kapıştık.
Aman bıraksaydın da yerinde kalsaydı.
Öyle deme, yurt dışı uzantılı ünlü telekulak çetesini bu çocuk çökertti. İşinde gerçek bir uzman. Çok işimize yarayacak, inan. Senin kriminolog Zeynep'le harikalar yaratacaklar.
Ne diyeyim, inşallah.
Başkomiser Nevzat pek tatmin olmamış bir şekilde emniyet müdürünün yanından çıktı.
Başkomiserim, Zeynep sizi arıyor. Çöplük cinayetleriyle ilgili bir şeyler bulmuş.
İyi, ama önce bir yere uğrayalım.
Başkomiser Nevzat Ali ile bilgisayar odasına girdi.
Oda dağınık, sahibi daha dağınık.
Oo şefim, buyurun, sizi görmek ne şeref.
O ne biçim tişört oğlum, sen salak mısın? Senin statün sivil polis. Sense tutmuşsun, göğsünde kocaman polis yazan bir tişört giymişsin.
Yok patron, bu müzik grubu polis. Size CD'lerini vereyim dinleyin, fena grup değiller.
Tamam tamam, istemez kalsın.
Sen bak bakalım son günlerde İstanbul'da, çevre illerde bu çöplük cinayetlerine benzer biçimde işlenen cinayet var mı?
Olur patron. Ama polis grubu gerçekten iyi müzik yapar. Sting bile çıkmıştır işlerinden.
Ali arkada gizli gizli sırıtıyordu. Hem başkomiserin müzik gafına hem de adamın bir türlü amirim, başkomiserim demeyi öğretememişlerdi. Ona gülüyordu.
O sırada bilgisayarcı oğlanın parmakları uçar gibi tuşlarda dolaşmaya başlamıştı.
Başkomiser Nevzat çoğu kez merkezden geç çıkardı. Her çıkışında bu oğlanı elinde plastik kahve bardağıyla ekranın önünde otururken görürdü. Bu oğlan hiç mi uyumaz acaba diye düşünürdü.
Araştırmadan bir sonuç çıkmadı. Bilgisayarcı zıpır ağzında sakız var gibi konuşarak acaba gerçekten var mı diye şüphelendiriyordu.
Bir gün tepesi atacak, aç ulan ağzını bakacağım diyecekti.
Başkomiser Nevzat homurdanarak ardına bakmadan odadan dışarı çıktı.
Ardına bakarsa Ali'nin yine sırıttığını görecek, bütün hıncını ondan çıkaracaktı.
Bir şey yok patron ama istersen dünyayı da kolaçan edeyim. Biliyorsun artık katiller de uluslararası çalışıyor.
Zevzek, istemez.
Az sonra başkomiser Nevzat'ın odasında.
Maktulleri tespit ettik başkomiserim.
Adları Serkan Açkan, Yunus Sılay, Şuayb İğmen.
Bizde dosyaları varmış, parmak izlerinden ulaştık.
Üçü de bir yıl önce gözaltına alınmış.
Serkan moda tasarımcısı, Yunus fotoğrafçı. Şuayb ise jinekologmuş.
Modacı olan Serkan kimi mankenlerin mahrem fotoğraflarının çekilmesinde Yunus'la birlikte hareket etmiş.
Şuayb ise aynı davada kürtaj yaptığı kimi müşterilerine şantaj yapmaktan yargılanmış.
İşin ilginci şantajcıların amacı mankenlerden ya da ünlü kadınlardan para sızdırmak değil, üye oldukları tarikata çıkar sağlamakmış.
Tarikat mı? Ne tarikatı?
Adını duymuşsunuzdur başkomiserim. Yeniden Doğuş Tarikatı. Dünyanın fazla maddileştiğini öne sürüyor. Darwin'in evrim teorisine karşı çıkıyorlar. Dinsel yaratılışı savunuyorlar.
İşin ilginci şehirde işlenen cinayetin maktulü de aynı tarikata üyeymiş.
Tarikat diyorsun. Yani bu adamlar Müslüman mı?
Başkomiser Nevzat fotoğraflara bakarken maktullerden birini sanki bir yerden hatırlıyormuş gibi bir kanıya kapıldı. Gazetelerde bu tarikatın adını okumuştu. Aralarında tutuklananlar olduğunu da biliyordu. Ama olayı tam olarak hatırlayamıyordu. Kendilerini Müslüman olduklarını söylüyorlar ama aynı zamanda bütün tek tanrılı dinleri savunuyorlar. Yani Museviliğe de Hristiyanlığa da karşı değiller. Halbuki ne Musevililer Hristiyanlara ne de Hristiyanlar Müslümanlara iyi gözle bakarlar. Ama bu adamların tarikatı Amerika'daki Evangelist kiliselerinden destek alıyor. Başkomiser Nevzat'ın aklına şehir merkezinde yaralanan kız geldi. Amerika'da yaşıyorum. Washington Times'ta çalışıyorum. Polislik yaşamında hiçbir şeyin tesadüf olmadığını öğrenmişti. İkinci ayrımın sonu. Sayfa numarası 24. Devamı 3. ayrımda.